Merhabalar, Üretim Bandı Tekniğin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bu pandemi döneminde gene değerli bir arkadaşım, sosyal medyadan takip ettiğim, kişisel olarak değil de biraz da tanıdığım biriyle beraberim. Uğur Arıcı, abi hoş geldin.
Hoş bulduk hocam, nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyim. Böyle şeyleri çok seviyorum, hızlı. Abi podcast çekelim ya, tamam çekelim, hadi çekelim. Bu dönem benim işime yaradı aslında biraz. Sen de kabul ettin hızlıca. Çok teşekkür ederim öncelikle.
Ben teşekkür ederim hocam davet ettiğiniz için. Ben de bu tip durumlarda doğrudan girişmenin en net sonucu verdiğine inanıyorum hep zaten.
Ya yüz yüze çok değer veriyorum ama eskiden de zor oluyordu. Şimdi zaten hiç olmuyor. Artık önemli olan yapmak zaten, o yüzden devam ediyoruz. Şimdi Uğur, sen zaten çok biliniyorsun. Hani topluluklarda da biliniyorsun. Sosyal medyada da çok aktifsin. Sektörde de aktifsin. Ama biraz seni tanımayanlar ve şirketinden biraz bahseder misin?
Tabii, ismim Uğur Arıcı. 10 yılı aşkın bir süredir web teknolojileriyle ilgileniyorum aslında. Tabii ki dünya birçok cihazın birbirine bağlanması yolunda işlemeye başlayınca web teknolojileri de eskiden web üzerinden değil direkt cihazlar üstünde çalışan uygulamalara bağımlıyken birazcık daha ya biz bunları uzaktaki bir makinede çalıştıralım ve bütün cihazlardan erişilebilir olsun. İşte bu bulut teknolojisi dedikleri meseleye kayınca aslında web arayüzleri, web uygulamaları her yere yayılmaya başladı. Bugün en ağır işlemleri bile bir web arayüzünden ya da bir işte atıyorum mobil uygulamanın web servislere, web üstünde çalışan API'lere yaptığı taleplerden çalışıyor. Böylece ben de bu işin artık hani sadece basit bir web sayfası, web sitesi gösteren tarafından doğal olarak uygulamalarla etkileşime geçen tarafına doğru ilerledim. Şirketten de bu yüzden birazcık bahsedeyim istiyorum. Bu süreçte de şunu gördüm. İnsanlar genellikle bizden bir şey istemeye geldiğinde neyin nasıl çalıştığını ya da çalışabileceğini bilmediğinden şunun gibi bir şey, bunun gibi bir şey olsun diye geliyorlardı ve bir şeyler geliştirmesi zor oluyordu. Ben başlangıçta çalıştığım firmada buna dair önce insanların ihtiyacını analiz edelim. Bu analize göre kullanılabilecek teknolojiler arasından artılar eksilere göre seçim yapalım vesaire gibi birazcık daha işin danışmanlık tarafına kaydığımı fark ettim. 2015 ortasında son çalıştığım firmadan ayrıldıktan sonra da işletme ve idari danışmanlık firması kurdum bir tane. Yani aslında biz çoğu kişinin sandığı gibi doğrudan yazılım hizmeti vermiyoruz çoğunlukla. Bu dijital dönüşüm danışmanlığı dediğimiz bir şey veriyoruz. Ne yapıyoruz? İnsanlar bize geldiği zaman genellikle birilerinin yönlendirmesiyle ya da bu ihtiyacı aslında şurayla konuşsanız çözer diye bize iletilmiş oluyor. Ya da işte az önce bahsettiğiniz gibi hocam etkinliklerde, topluluklarda insanlarla sohbet ederken bu ihtiyacı görmüş ve önerilerde bulunmuş oluyoruz. Bunun üzerine diyoruz ki aslında şöyle bir yol haritası çıkarılabilir. Bu teknoloji şurada şu yüzden kullanılabilir. Ve aslında yaptığımız iş bu. İşletme ve idari danışmanlık adı altında. Çünkü yasal olarak oraya konumlandırdı bizi işte danışmanlık aldığımız muhasebe ve işte mali müşavir tarafı. İnsanlara dijital dönüşüm danışmanlığında artık web teknolojileriyle işlemesi gereken her şeyin altyapısının nasıl kurabileceklerini, sürdürebileceklerinin danışmanlığını veriyoruz. Ve özgür yazılımları kullanarak bunları ayağa kaldırıp onların ihtiyacına özel de geliştirme ve bakım hizmetlerini veriyoruz. Yaptığımız iş bu.
Çok güzel ve değişik ve bir konuk var şu an karşımda ve değişik olacak herhalde bu yayın biraz daha. Evet, seninle daha öncesinde de biraz sohbet etmiştik zaten bu topluluklar ve yaptığın iş konusunda ama şimdi biraz daha detaylandıracağız. Mesela siz şimdi işi alıyorsunuz ve altyapıyı kurmak istiyorsunuz. Şimdi burada hangi teknolojileri daha çok tercih ediyorsunuz? Yani bugünlerde neler kullanıyorsunuz? Hangi programlama dilleri ve teknolojiler?
Burada dikkat ettiğimiz şey bizden sonraki ekibin ya da belki sonra değil sürekli olarak devam etmemiz gerektiğinde firmanın yatırım yaptığı bu aracı kullanmaya rahatlıkla devam edebilmesi. Yani işte bizden sonrası tufan gibi bir durum yaşanmaması adına istiyoruz ki insanlar buna rahatlıkla devam edebilsin. Burada neye bakıyoruz? Firmanın mevcut altyapısında çünkü genellikle her şeyi sıfırdan yapalım değil çalıştıkları sistemin üstüne işlerini kolaylaştıracak ya da bir üst seviye taşıyacak şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle şuna bakıyoruz. Kullanmak zorunda olduğumuz ne var? Mesela şu anda işte Endüstri 4.0 herkesin dilinde ama küçük küçük uygulamalarının biz kenarından tutmaya başlamış olduk. Kimi fabrikaların, kimi cihazlarının veri akışları ve onlara dışarıdan müdahale için çözüm ortaklığına giriştiğimiz bir yer var. Orada MQTT diye bir şey kullanmak zorunda kaldık.
Nedir
mesela.
O?
Çünkü Internet of Things de bir iletişim protokolü aslında.
Tamam.
Yani frontend geliştiricileri için şey üstünden örnek verebilirim. VUX, Redux gibi şeyler var ya. Hani hı-hı, one source of truth, gerçeğin tek kaynağı bir yerdedir. Herkes orayı besler, oradan okur gibi özetleyeyim. Hı-hı. MQTT de birbirinden bağımsız cihazların aynı sayfada kalmasına imkan tanımak için istemciler vardır. Bir de bütün mesajları yönlendiren bir hub vardır gibi bir mesele. Şimdi standartta biz tabii ki bunu araştırıp kurcalayıp bu işi bu çözer demiş olmadık. Dediler ki bu makinelerin dışarıya veri yollaması ya da makineye dışarıdan bir emir gelmesi için MQTT protokolü üstünden çalışılıyor dediler. Biz oturduk MQTT'yi öğrendik. Kendi geliştireceğimiz ürünle, oradaki teknolojiyle MQTT'nin nasıl haberleşebileceğine dair bir plan yaptık. Orada da şöyle bir şey çıktı. Mesela biz o ekranları ve insanların o yönetimi sağlayabilecekleri, işte tarayıcıdan görünen ekran ve mobil uygulamanın haberleştiği API'yi PHP ile yazmıştık. PHP kullanıyoruz, hı hı, o tarafta. Ama dedik ki PHP'de soket olayları üzerinde MQTT ile kavga edeceğimizi, belli ki bu işi Node.js ile çok daha rahat çözebiliriz. O yüzden araya gittik. Bu ikisinin arasına oturup haberleşmeyi sağlayacak, MQTT'yi sürekli dinleyecek. Ancak bizim uygulamamızı ilgilendiren bir şey olduğu zaman PHP tarafına kanca atacak bir Node.js uygulaması yazdık küçücük gibi gibi örnekler. Ama bir uygulamayı geliştireceğimiz zaman baktığımız teknolojilerde, hani şu teknolojinin adı geçtiğinde bize yönlendirilen şeylerin başında tabii ki PHP ve Laravel var şu anda. Hı-hı. Ağırlıklı olarak onlar üstünde çalışıyoruz ama bunların hiç geçmediği, müşterinin ihtiyacından ötürü müşterinin kullandığı bir ERP ürünü mesela tamamen Windows teknolojileri üstünde koşuyor. Hı-hı. Bizim müşterinin sunucuları üzerinde bir ürünü çalıştırmamız, bir iş yaptırmamız gerekiyor. Haliyle gidip insanlara şey diyemiyoruz. İşte Windows Server 2008'inizin üstünde mutlaka PHP çalıştırmak istiyoruz demiyoruz. Orada da ne yapabiliyoruz? Node.js çalıştırabiliyoruz mesela. Bu şekilde destek verdiğimiz, çözüm ortaklığı yaptığımız firmalarda buraya yöneliyoruz.
Şimdi mesela orada araya gireceğim. Şimdi orada mesela .NET falan tercih etseniz olmaz mıydı? Ya da buna tamamen yani yok, hayır, bu doğru teknoloji değil. Biz bunu Node.js'te özgür bir yazılımla açık kaynaklı projeyle yapacağız açısından bakıyorsunuz olaya.
Hayır, ticari ortamda ben tabii ki bunları yapamıyorum. Biz insanlara önerilerde bulunurken zaten özgür yazılım alternatifini niye tercih ettiğimizle beraber isterlerse kendilerinin yönlenebileceği diğer işte özel mülk yazılımlarla neler yapılabileceğini de sunuyoruz. .NET tarafı aslında çok daha basit bir yanıt verebilirim. Bu işin uzmanı değiliz. Benim .NET'te toplamda sadece yapısını anlayıp düzenleme ihtiyacı duyulduğunda müdahalem var. Bu yüzden biz insanlara planlama yaparken zaten Windows'un üstündesiniz, .NET'le şöyle müthiş bir şey yaparız diye işe girişirsek yol üstünde bir sürü şey öğrenmemiz gerekecek ve onlara da yazık, bize de yazık. O yüzden ona girişmiyoruz doğrusu.
Anladım. Okey, süper. Peki şimdi bir takım farklı şeyler söylüyorsun. Burada developer bulmak, onları görevlendirmek, yani gene sizin inisiyatifinizde mi yoksa diğer şirketlerin inisiyatifinde mi kalıyor? Yani siz aslında bir nevi yazılımcı da sağlıyor musunuz? Yani mesela oraya atıyorum Node.js'de kurduğunuz yapıyı, demin anlattığın, hı-hı, örnekte. Abi işte Node.js bilen biri oturacak, contractor olarak çalışacak bir sene, iki, hı-hı, sene neyse gibi bir durumunuz da var mı?
Aslında bunun için diğer taraflara, bu bahsettiğim Windows sistemlerin üstünde çalışan işlemler için, bizim dediğim gibi hani Windows tarafında bir uzmanlığımız yok. Özellikle orada SQL Server tarafında işlemler yapılıyor. Orada çalıştığımız, çözüm ortaklığı üstünden bizim birlikte çalıştığımız bir firma var, Ketencek. Kendilerinin bu yönde bir danışmanlık hizmeti oluyor bu firmalara. Biz genellikle yapıyı kuruyoruz ve ihtiyaç duyulduğunda bize dönüp burada şöyle bir şey çıktı diye, tekrar atıyorum bizden hizmet almaları gerekiyor mu diye dönüyorlar. Çünkü bu yeni yazılımcı edin, zaten ekibin içine yeni yazılımcı alma konusunda falan da ben açıkçası çok sıkıntı yaşadım, hala yaşıyorum. Bunu bir de dışarıya tahsis etmek konusunda da daha önce denediğimiz ve açıkçası şahsi olarak söylüyorum bunu, firma adına demiyorum tabii ki, elime yüzüme bulaştırdığım durumlar oldu, gerçekten sorunlu oluyor. Çünkü nitelikli insanı belli bir iş üstünde sürekli çalışır halde bırakmak çok zor. Evet. Diğer taraftan da piyasada kopyala yapıştırla çalışmayacak bir şey kurduktan sonra, bakın aslında şu sıkıntıyı şöyle şöyle şöyle çözebilir diye bir yapı kurduktan sonra, onun üstünde sürekli olarak bakım hizmeti verecek insanların da, işte sürekli olarak bakımı sürdürecek insanların da bütün o yapıyı kavraması çok zor. Bu şeye dönüyor. Hep verdiğim örnektir. Hani kime internet ya da bir şey hizmeti sağlayan firmalar ufak ufak telefon destek olayını kaldırıyorlar ya ortadan. Arayıp kimseye ulaşamıyorsunuz. Hı hı. İhtiyacınızı, sıkıntınızı yazıyorsunuz. Böylece karşıda gerçekten bilen birisi şikayetinizi anlayarak bunu öğreniyor gibi gibi bir şey.
Peki şimdi bir adım daha geri gideyim. Oraya atladım çünkü. Hı hı. Biraz backend teknolojilerinden konuştuk. Şeyi konuşmak istiyorum. Peki frontend teknolojileri ya da böyle bir sunucu barındırma, sunucu hizmetleri, database. Yani bunlara farklı farklı mı oluyor? Paket olarak mı veriyorsunuz? Yani genel olarak neler oluyor ya da neler kullanılıyor?
Şimdi bize birisi tekrar geldiği sormak zaman aslında. Çok özür dilerim. Erken girmiş oldum sanırım.
Yok, problem değil. Devam edebiliriz.
Bize birisi geldiği zaman kesinlikle şöyle çalışacak ve de ya da yapacağınız iş şudur, ihtiyaç duyduğunuz şey net olarak budur diyemiyoruz. Bunun çok fazla sıkıntı yaşattığını gördük ama sunucu tarafına şöyle değineyim mesela. Geliştirdiğimiz her şeyi kendi içinde bir özgür lisansla bırakıyoruz. Bunu biz dışarıya açmıyoruz ama müşteri isterse bize parasını ödeyerek geliştirdiği sistemi bir başka kişiye devam ettirebiliyor ya da paylaştırıp aynı kişinin sahibi olduğu başka bir firmada kullanabilir. Buna engel olmuyor. Haliyle sadece biz sunucu veririz ve bizim sunucularımızda durur, maliyeti de budur demiyoruz. Bu yönde yine biz de çözüm ortaklarıyla çalışıyoruz. Mesela yine benim özgür yazılım kamplarından tanıştığım bir tanışımızın bir firması var. Sunucu, barındırma ve destek bakım hizmetleri veren. Biz kendi barındırdığımız hizmetler için de sunucu desteğini, hizmetini oradan alıyoruz. Müşterilerimiz de ya biz bunu nasıl çözeriz dediklerinde oraya yönlendiriyoruz. Yani demiyoruz ki zaten bizim makinemiz var, biz hallederiz demekten ziyade. Biz çözelim istiyorsanız şu yöntemle çözüyoruz. İsterseniz doğrudan kendileriyle de konuşabilirsiniz diyoruz. Frontend tarafında da eskiden biz birazcık daha dışarıya dönük. Yani son kullanıcının kullanacağı, yani bir işte tarayıcının adres çubuğuna yazdım, çıkan şeyi doğrudan ben kullanıyorum olan durumlarda. Eskiden birazcık daha böyle projeler geliştiriyorduk. Şimdi birazcık daha firmaların kendi kullandıkları yerlere doğru kaydık çözüm ortaklıklarıyla. Haliyle burada bizim için birazcık daha teknolojinin kullanımı ve işlevi öne çıkmaya başladı. Bir ürünün görsel tarafına düşkünlükten ziyade. Bu yüzden işte şununla tasarlanıyor, tasarlananlar şu şekilde CSS'e çevriliyor gibi tarafta söyleyebileceğim çok bir şey yok. Bunun için eskiden firmanın dahilinde iki tane frontend geliştiricimiz vardı. Çünkü çok fazla bir şey tasarlattık ve CSS'i gerekiyor oluyordu. Artık bu yaşanmadığı için yine zamanında firma dahilinde birlikte çalıştığımız arkadaşlardan dışarıdan destek alarak ya da atıyorum bu proje boyunca şu kadar ay boyunca bize destek verebilir misin gibi bir anlaşmayla bunu yapabiliyoruz. Ama web uygulamaları tabii ki artık tarayıcı tarafında bir şey geliştirmeden, özellikle çatılar kullanmadan çok mümkün olmuyor. Çok büyük eziyet getiriyor yani. Biz ön tarafta uygulamalar için Vue.js kullanıyoruz. Vue.js'in çevre teknolojilerini kullanıyoruz haliyle. İşte Vue.js, VueRouter, Vuex gibi şeyler. Tabii ki daha önce geliştirilmiş, şu anda bizim ilgilenmemiz gereken projelerin içinde tabii ki React'le uğraştığımız da oluyor. Ama kendi tercih ettiğimiz Vue.js teknolojileri oluyor.
Peki veri tabanlı tarafında herhalde PostgreSQL'dir.
Laravel kendi içinde zaten bunların tamamını ORM ile desteklediğinden, mesela en son bir projeye MySQL ile başladık, yani MariaDB ile başladık. Ancak bununla ilgili blogumda bir tane yazı var zaten, hani çevremdekileri getir özelliği gerekiyordu. Haliyle GIS, Geographic Information System için bir destek gerekiyordu veri tabanında. Gördük ki MariaDB'de MySQL tarafında bunun desteği PostgreSQL'in bir eklentisiyle beraber sağlanana göre çok daha düşük kalıyor. Bizim projeyi MySQL tarafından PostgreSQL'e göç ettirmemiz bir saat sürmemiştir sanırım. Hmm. Mesela orada PostgreSQL var ama birinci tercihimiz genellikle PHP ile beraber MariaDB oluyor yani. MySQL oluyor.
Anladım. Çok güzel. Peki bu yapıda siz şirket, şu an kendi şirketiniz olarak kaç kişisiniz?
Biz şu anda ofiste çalışabiliyorken yan yana 3 kişi çalışıyor. Hı-hı. Ama dediğim gibi az önce bahsettiğim projelerde hani bir firma bize geliyor ve şunu yapabilmek istiyoruz dediklerinde ya da işte az önce bahsettiğim MQTT işlemleri ya da Windows tarafındaki kısımlara destek olmamız gerekiyor gibi bahsettiğim işlemlerde tabii ki bu 3 kişiyle çalışmıyoruz. Bize gelen firmanın kendi kaynaklarıyla ağırlıklı olarak işlem yürütüyoruz. Çünkü bir sorunun çözülebilmesi adına birlikte beyin fırtınası yapmak adına oraya katıldığımız.
Anladım. Peki oradaki iletişiminiz nasıl oluyor? Yani nasıl bir sistemle çalışıyorsunuz? Hı hı. Yani sadece sistemi kurdunuz, süper çalıştığını gördünüz, hadi eyvallah deyip gidiyor musunuz? Belli bir dönem orada mısınız? Feature'lara ya da yeni özelliklere yardım ediyor mu? Yani nasıl bir şey oluyor? Nasıl çalışıyorsunuz?
Şimdi öncelikle zaten ne iş yapacağımızı anlama süreci olduğundan biz genellikle bize dışarıdan gelenlere tamam, öncelikle sizi tanıyıp size işlem yapabilmemiz için bir danışmanlık hizmeti almanız gerekiyor bizden diyoruz. Ortada hiçbir şey yokken sadece böyle elime ben defteri, kalemi, belki ekipten bir arkadaşımı daha alıp işlemin yapılacağı yere gidiyorum. Şimdi bakın, burada müşterimize diyemiyorum. Neden? Çünkü bazen A firması B firmasından kendi ihtiyacını çözebilmek adına danışmanlık istiyor ya da bir hizmet istiyor. Bize şu yazılımı üretin diyor. B firması bizim çözüm ortaklığı yaptığımız bir başka firmaysa, işte bu dışarıdan hani outsource şeklinde hizmet verdiğimiz bir yerse, deniyor ki biz de bunun danışmanlığı ve planlaması için böyle bir hizmet yapacağız. Biz kalkıp beraber A firmasına gidiyoruz. Mantığı anlatabilmişimdir diye bilmiyorum. Haliyle bu durumda öncelikle oturup bir ne var ne yok onu anlamamız gerekiyor. En tepede insanlar ne istiyor, bunu niçin istiyorlar? Çünkü genellikle insanların bizden sizden şu yazılımı istiyoruz derken istediklerini söyledikleri şey aslında ihtiyaç duydukları şeyle hiç alakalı olmuyor. Yani, aslında bambaşka bir sorunları var. Tabii. Bambaşka bir sorunları var ve bu sorunun nasıl çözülebileceğine dair bir yöntem inşa edebileceklerini düşünüyorlar. İnsanlar gelip bize hep şey der. Şunu şunu şunu yapacak bir yazılım istiyoruz. Biz de deriz ki neden? Neden diye sormaya başladığımızda bir garipserler zaten ve ama zaten bunu yapmak için bir yazılıma ihtiyaç duyuyorsanız bunu şöyle şöyle çözebiliriz. Niye böyle bir şey yapalım ki dediğimizde de başlangıçta yazılım olarak istedikleri şeyi aslında ihtiyaç duymadıkları ortaya çıkar. Bu zaten benim geçmiş hayatımda da yani şirketi kurmadan önce yaptığım iş esnasında da en fazla yaşadığım sorundu. Yani çoğu yazılımcı şu konuda hemfikir olacaktır diye düşünüyorum. Genellikle günün sonunda ortaya çıkan işe bakarız. Bakardık. Biz bunu kırmaya çalışıyoruz. Ufak ufak kırdığımıza da inanıyorum. Ya günün sonunda ben bu işi yapacaksam, bu işi yapacağımı bilseydim zaten bunu 2 günde yapardım. Halbuki biz 3 aydır uğraşıyoruz ve orasını şöyle yapalım, burasını böyle yapalım diye sonuçta ortaya çıkan şey bu oldu gibi bir şey çıkar. Bunu yıkmaya çalıştığımız için öncelikle talepte bulunan kişilerle olabildiğince yakın zaman geçirmeye çalışırız. Bize bunu B firması şunların şöyle bir ihtiyacı varmış, nasıl çözeriz diye gelmiş olsa bile biz deriz ki hadi bakalım hep beraber bir A firmasına gidelim. Ne var ne yok anlayalım. Sonra bunun planlamasını yaparız ve az önce bahsettiğim teknoloji seçimleri kısmı devreye girer. Hani bunu yapabilmek için kullanmak zorunda olduğumuz teknolojiler neler? Bizim çeşitli kısımlar için tercih ettiğimiz teknolojiler neler ve bunları nasıl bir araya getirebiliriz? Bu ortaya çıktıktan sonra tabii ki bunun destek kısmı bir ihtiyaç haline geliyor ki zaten biz işlerimizi buyurun bu lisansla beraber istediğiniz gibi kullanabilirsiniz dediğimiz eserler şeklinde teslim ettiğimizden başlangıçta bir hizmet sözleşmemiz olmaz. Eser sözleşmemiz olur. Ve eser sözleşmesine binaen de şöyle bir şartımız vardır. Ürün planlandığının dışında hata verir bir şekilde bozuklukla çalışıyorsa bir sene boyunca ücretsiz destek sağlıyoruz zaten.
Şimdi yani o ne demek? Diyorsun. Bir dakika, o çok genel bir kavram ama ya. Planlandığının dışında yani her zaman bug olabilir, yanlış çalışabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir.
Tabii ki burada doğrudan aslında kişilerle görüşüyoruz. Hani bazen biliyorsunuz işte müşteri şunu istiyoruz demiştir, biz de bunu nasıl sağlayabiliriz vesaire demişizdir. Ve günün sonunda ortaya bir bug çıkmıştır ama biz bunu tartışacak olsak müşteriye deriz ki iyi de siz bunu böyle istediğiniz için böyle bir sorun çıkıyor. İşte it's not a bug, it's a feature. Hani bu bir... Hani bozukluk değil, bunun özelliği böyle hani çıkıyor. Mesela bunu çok yakın bir zamanda yaşadık. Bir örnek vereyim hızlıca. Bir B2B hizmeti geliştirmesi yaptık. Ve müşteri dedi ki ben bir müşterim sadece bir markayı görüyor. Bir markanın ürünlerini görsün. Böylece bir müşteriyi bir markaya bağlı hale getirdiler. One to one ilişki. Okey, bunu yaptık. Yayına koyduk. Sonra dediler ki ya ama bizim bazı müşterilerimiz de birden fazla markayı görebiliyor. O yüzden ben aynı müşteriye birden fazla hesap açabileyim. Oh. Ama bu müşterinin bir tane e-postası var. Yani bir e-postayla birden fazla kullanıcı yaratabilmeliyim ben dedi. Şimdi bu yazılımdaki kontrolü çiğniyor. Veri tabanındaki unique indeksini çiğniyor. Her şeyi mahvediyor yani. Hani kaç tane yazılım projesinde e-posta alanının unique olmadığını gördünüz ki? Şimdi anlatıyorum. Diyorum ki o zaman biz kullanıcı başı birden fazla marka seçilme işlemi yapabiliriz. Ama her şey bunun üstüne kuruluyor. Eğer işte kullanıcı giriş yaptığında hangi markanın müşterisi ise sitenin görüntüsü, yandaki filtreler her şey ona göre değişiyor. Ortalık karışmış durumda yani. Tutturdular yok işte siz bir e-postayla birden fazla kullanıcı yaratmayı aktif ederseniz bizim bütün ihtiyacımız çözülüyor.
Peki kullanıcının uniqueness'ını nasıl anlayacaklar?
Efendim?
Kullanıcının yani farklılığı nasıl anlayacaklar? Yani e-mail yok, hiçbir şey yok. Nereden anlayacaklar? O da komik.
İşte ayırt etmek mümkün olmuyor. Onlar diyor ki zaten kullanıcıya dışarıdan hiçbir şey verme. Ben bir tabloda göreyim. Kullanıcıya biz bir numara atıyoruz ya ID. Hı hı. Bunlar üstünden takip edeyim ve ben şunu gireyim işte. abc@abc.com'un işte A markalı üyeliği, abc@abc.com'un B markalı üyeliği şeklinde bir tabloda göreyim.
Marka e-mail'den.
Evet, şey hani yapacak. Marka ve e-postanın yan yana durmasına bir uniklik eklememiz gerekti bizim. Zaten bunu ekledik şeye de, veri tabanına da.
Olabilir, evet o zaman.
Evet, ama o zaman şu çıktı ortaya. Giriş ekranında parolamı unuttum düğmesi var. Parolamı unuttum düğmesine basıp e-postanızı yazıyorsunuz. O üyeliğe dair parola sıfırlama bilgisi gidiyor öbür tarafa.
O zaman şey yani şimdi atıyorum o zaman subdomainler olacak. A.xyz.com'dan geldi mi? Gibi. O A'daki gibi bir şeyler
yani. Şimdi yani çok basit bir başlangıçtaki çok basit bir kırılım bir sürü saçma sapan değişikliğe götürdü o.
Tabii ki.
Şimdi bunun sonucunda da ben kullanıcıya yani müşteriye şunu dedim. Dedim ki tamam bu bahsettiğiniz şeyi yapabiliriz. Önermiyoruz. Şu yüzden sıkıntılı olur. Önermiyoruz. Bizim size önerdiğimiz yöntem şu. Gelin şu markaya bağlı olarak ekranda bir şeyler gösterme olayından vazgeçin. Bir kullanıcının sadece bir markaya değil birden fazla markadan hizmet alabilmesine dönük bir şekle çevirelim bunu. Ve ihtiyacınız yazılımsal olarak hiçbir şeyi bozmadan çalışsın. Çünkü bunu yaparsak bir şeyler bozulabilir dedik. Hayır böyle istiyoruz dediler. Tamam dedik bu yazışmalarla sabit olarak bunu burada bırakıyoruz. Ancak dedik bunu yaparsak parola sıfırlamayı kullanıcı yapamaz. Bunu istiyorsanız parola sıfırlamayı son kullanıcıdan kaldıracağız. Siz birinin parolası unutulduğunda size ulaşacaklar e-posta ya da telefonla. Siz kendi panelinizden değiştirip bilgisini onlara ileteceksiniz. Bunu kabul ediyor musunuz dedik. Evet dediler ve bu şekilde paketledik. Hemen bunun üstünden örnek vereyim. Yarın bize bu değişiklikten ötürü bir hata bildirilmiş olurlarsa biz bu geçmişteki yazışmaya dayanarak şunu diyeceğiz. Bakın evet gerçekten de bir sistemin şunu yaptığınızda böyle çalışması mantıksız. Bunu kabul ediyoruz. Ancak zamanında eğer marka olayında şöyle bir değişiklik yaparsak bunun böyle bozulabileceğini bildirmiştik. Bu sorun bu yüzden kaynaklanıyor. Bunu giderebilmek için şöyle bir özellik geliştireceğiz. Size de maliyeti şu olabilir diyoruz. Yani bunu şunun içine dahil etmiyoruz. Bunu yayına aldıktan sonraki işte bir yıl için içinde bir hata çıktı. Hemen onu ücretsiz size düzeltelimin içinde kabul etmiyoruz. Neyi onun içinde kabul edebiliriz burada? Kullanıcı bunu yapmasına rağmen mesela aynı e-postayla birine A markası, diğerini B markasıyla açmış. A markasıyla açmış olmasına rağmen giriş yaptığında biz onu veri tabanından yanlış okuyup ekranı B markasına göre çiziyoruz diyelim. Bu belli ki bizim yaptığımız bir hata. Sorgular esnasında, kontrol esnasında yaptığımız bir hata. Bunu o bir senelik destek paketi yani hata giderme paketi içinde düzeltiyoruz.
Peki şimdi şöyle bir şey nasıl olur? Gene bu şeyde soracağım bilmediğim için aklıma geldi. Şimdi sen demin şey dedin ya parolalarını bir admin ekranından kendileri sıfırlarlar. Kullanıcıya da mail gider falan. Evet. Şimdi bu aslında çok bir best practice değil bence. Yani burada tamamen araya hiç kimse girmeden kullanıcının kendisinin yapmasını bekliyor. Yani kullanıcıdan kastım şey sistemi kullanan kullanıcı senin müşterin değil.
Evet.
Müşteri böyle kabul etti. Okey ben yapacağım dedi. Tamam sen de verdin ve bir güvenlik açığı oluştu. Küt gitti bir şeyler. O zaman ne yapıyorsunuz? Ya biz sana dedik yani mi diyorsunuz?
Evet genellikle biz sana dedik oluyor. Yani çünkü zaten...
Ama burada işte çok şey değil mi? Çok açık yani. Hani, kesinlikle. Yo abi sizin güvenlik açınızda deyip sizi uğraştırabilir yani. Hani bunun bir hukuku yok gibi şu an var mı?
Doğrusu bunu hiç yaşamadık. Bunu hiç yaşamadığımız için tabii ne söylesem boş olacak.
Ya, tecrübelerinden yala çıkarak evet. Dedim. Yani.
Ama şunu iletebilirim. Olabildiğince bir şey bahsedildiğinde hani... Az önce bahsettiğim gibi hani bize sadece bir kullanıcı daha yaratırken önceden bu e-postayla birini yaratmışsın hatasını bana vermesin dedi. Kullanıcının teknik olarak bize tanımladığı buydu. Geri kalan bütün olasılıkları planlayıp onlara götüren biz oluyoruz zaten.
Okay.
Hani diyoruz ki evet siz bunu istediniz ama bunlar var. Haliyle olabildiğince öngörmeye çalışıyoruz yaşanabilecek sıkıntıları ve buna dair araya girmeye çalışıyoruz. Best practice konusunda da kesinlikle katılıyorum. Yani bir kullanıcı dünyanın bambaşka bir yerinde toptan sipariş verebilmek için bilgisayar başına geçen bir kullanıcı. Onlara da zaten şunu dedim. Şimdi biz bu sistemi niye yaptık? Eskiden zaten insanlar size telefonla ya da e-postayla ulaşarak farklı bir zaman diliminde, farklı bir ülkedeki birisi sipariş vermek için size ulaşmak için kavga ediyordu. Bu sistemi niye yaptık? Siz uyuyor da olsanız ya da siz bir güncelleme yaptığınızda müşteri uyuyor bile olsa sıkıntısız bir şekilde bu işte katalog onuzu görsün ve sipariş verebilsin. Dedim adam içeri giriş yapamadığında ne olacak? Yani parolasını sıfırlayamıyor şu anda. Ve bunu yapmaya çalıştığı zaman da hangi markaya bağlı üyeliğin parolasını sıfırlayacağız diye ortalık karışıyor. Ve bunları kabul ettiler. Dediler ki öyle bir şey yaşanmaz. Zaten unutmazlar. İşte gerçekten şunu duydum. Zaten bizim sektörde herkes şirkete bir tane parola olur. O parola herkesin işte WhatsApp grubunda ya da kağıtla yazılmış şekilde bilgisayarın kenarına yapıştırılır. O parola unutma zaten bizde çok yaşanan bir şey değil. Merak etmeyin dediler.
Ya kim demişti bir podcast'te galiba bir Uğur'un da podcast'te değil de bir screencast bir şeyde işte görüntülü de şey olmuş. bilgisayarı çekiyor. İşte bir yerde bir ofiste yazılım ofislerine gidiyor. Ofislerde kayıt çekiyor. Şimdi bu klasik bilgisayarlara post-it yapıştırma konusu vardır ya. Orada bir yazılar görüyor şifre gibi. Diyor ki hani bunları kaldırın. Çünkü bu görünecek yani. Ben demesem diyor oturuyorlar öyle diyor yani. Hani işte daha ne işte ne bileyim abi. Siz ondan bahsedeceğiz, insanları aydınlatmaya yönelik çok çalışıyorsunuz ama işte biraz vizyon meselesi. Okey. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi bir takım feature'lar geliştiriliyor, bir işler, bug'lar yapılıyor falan. Buradaki teknik kadro nasıl? Yani bir yazılım mimarı oluyor mu ya da geliştirici arkadaşlar işi nasıl yapacaklarını kendileri mi karar veriyorlar sizin tarafınızda? Ya da o taraflarda siz müdahil oluyor musunuz?
Yani genellikle planlamak, bir şeyin planlanması gerektiğinde ben elimde geri kalan her şeyi bırakıp böyle bir boş kağıt, kalem alıp, çünkü planlama esnasında kalem ve kağıtla çalışmaya bayılıyorum. Hem dikkat dağıtıcı unsurlardan da kurtulmama yarıyor. Yani bilgisayarı uzağa koy, telefonu rahatsız etme moduna alıp uzağa koy ve ne yaptığımız üstüne konuş şeklinde bir şey oluyor. Bu yüzden ben işte özellikle bu pandemi öncesindeki dönemde birlikte çalışacağımız insanlarla yan yana bu işi yapmayı acayip seviyordum. Hı hı. Şu anda birazcık daha ne yapıyoruz? Özellikle planlanmış bir çevrim içi toplantı koyuyoruz ortaya. Jitsi'den bağlanıyoruz yine. Konuşuyoruz. Kime ana notlar alıyoruz ve ben diyorum ki tamam, bana bir iki gün müsaade edin. Burada yazılım mimarlığı tarafında sanıyorum işte bununla, bu tanımla ifade edilen işlemi ağırlıklı olarak ben yapıyorum. Diyorum ki girdi bu olmalı. Elimizde bunlar var. Ve sonucunda bunu istiyoruz. Bu iki noktanın arasını benim doldurmam lazım. Ve bunu olabildiğince başka pürüzlerden arındırarak yapmam lazım. Tabii ki burada ne oluyor? Bu işlemleri yaparken bir şeye takılıyorum. Mesela aslında onu bir sistem tarafından da anlayan DevOps niteliğinde birinden almam gerekiyor. Ekibin içinde ya da işte az önce bahsettiğim gibi bir firmadan danışmanlık alıyoruz dedim ya sunucu tarafı için. Bunu yazıyorum ve o zamana kadar planlandığım halini bir metne döküyorum. Çünkü bu çalışmaları yaparken bir şekilde belge oluşturmaya bayılıyorum. Şunu yapmak istediğimiz için şunu yapmaya çalışıyoruz. Bu da şuna bağımlı diye. O zamana kadarlık olan kısmını yollayıp diyorum ki işte sevgili arkadaşım böyle bir durum var. Ancak bunu çözmeye çalışırsam şunu mu yapmak gerekir, bunu mu yapmak gerekir? Uyduruyorum. Bu bir yük bindirdiği zaman hızlı yanıt verebilmek için bunu asenkron olarak bir kuyruklamaya atsam, daha fazla makineye ihtiyaç duymadan yavaş yavaş arkada bunu çözebilir miyim? Yoksa bu işte diğer tarafla bir veri eşleşmesi sorunu yaratacağından buraya işte birden fazla makine ve bir yük dengeleyici mi koymam gerekir? Senin burada önereceğin şey nedir diye bu planlamayı soruyorum. Ve genellikle geliştirme tarafında kod yazan kişi editörün başına oturduğunda, metin düzenleyicinin başına oturduğunda hangi dosyaya gidip orada ne işlemler yapması gerektiğini olabildiğince hazırlamış oluyoruz böyle böyle. Yani bunu da bir ekip halinde planlıyoruz. Ancak şu bizi çok rahatsız eden bir şey. Yani şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım metin düzenleyiciyi açalım, yazmaya başlayalım. Bu yok, şirkette olmaz. En fazla kaçındığımız şey özetle.
Ya o olmaz zaten. Hele sizin yapınızda hiç olmaz. Ya karşı tarafı anlamak, anladığını sindirmek, ondan sonra onu daha hani siz daha nasıl yapabilirsiniz, iyileştirebilirsiniz diye planlamak daha farklı bir olay yani. Hani senin dediğin açalım editörü yazmaya başlayalım çok çalışmaz muhtemelen. Peki şey, bu noktada işleri yapmaya başladınız. Böyle hani teste dikkat ediyor musunuz? Kodun kalitesini falan nasıl ölçüyorsunuz yani? Yoksa müşteriye şey mi diyorsunuz? Ya biz bunu bir haftada yaparız deyip bir haftada önüne koyup ondan sonra kaçıyor musunuz?
Bir haftada önüne koyup kaçmak gerçekten çok yaşanıyor. Ama buradaki kaygımız bir hafta içinde müşteriye bir şey verelim de hemen ikinci bir müşteriye dönelim diye değil.
Aynen. Değil, anladım.
Evet, orada hani...
Nasıl oluyor? Yani bir kaliteye nasıl dikkat ediyorsunuz? Ürün kalitesine.
Ürün kalitesinde ben öncelikle kendi gördüğüm şeyler için iskeleti hep kendim yazmaya çalışırım. Diyorum ki bu parça şuradan girecek, şuraya gidecek ve şunlarda şöyle çalışmalı. Özellikle işte Laravel üstünden örnek vereyim. Bu özellikle yeni çatı kullanımlarıyla çağdaş teknolojileri, yani modern denen web teknolojilerinin herkes için hızla başlanabilir şeyler olmasından kaynaklanan sorunlar var. Ne demek bu? Ruby on Rails ile hızlıca bir web uygulaması geliştirmek için 5 dakikalık bir video izlesem mutlaka bana yol gösterecek bir şey çıkacak. Aynı şekilde bizim geliştirdiğimiz, ağırlıklı olarak kullandığımız teknolojilerden Laravel için de bu var. Ama insanlar ne yapıyor? Standartta bir PHP dosyasının içinde yazdığı kodu alıp Laravel'in içindeki bir controller dosyasına taşımış oluyor sadece. Laravel'in kendilerine sağladığı işte service container nedir, burada bağımlılıkları nasıl yönetebilirim, ihtiyaç duyduğumda ona dair bir objeyi nasıl yaratabilirim gibi sağlayabildiği bir sürü yetenekten, şimdi aklıma gelen birkaç tane ufağını söyledim, hiçbirini düşünmediği için insanlar bir çatı kullanmamızın hiçbir anlamı olmuyor projede. Çöpe gitmiş oluyor. Bu yüzden kodun kalitesi standartı için öncelikle bunları bir araya gelmiş ve konuşmuş oluyoruz ve diyorum ki evet bu uyduruyorum. Dışarıdan gelecek bir API varsa biz bunun API instance yaratımını yani bir obje oluştururken API ile haberleşmek için bu belgede yazdığı gibi controller'ın her yerinde bunu yapmayacağız. Bunun için yine Laravel'e özgü tabii teknik terimler olabilir bunlar ama bir service provider yapacağız. İşte o gidip service container'a bağlanacak gibi gibi zemini belirliyorum.
Yok çok genel bir şey söylüyorsun abi merak etme. Benzer işleri biz de yapıyoruz.
Ama işte inanın bunu ben Laravel İstanbul'un kendi topluluk buluşmalarında bile bahsediyorken topluluğun yarısını kaybettiğimi
ya
hissediyorum.
Ya ama işte çok enteresan yani tam burada biraz durdurayım devam etmeni isteyeceğim. Şimdi bu 5 dakikada Rails'ta yaparsın zaten oradan Rails aldı evet. Yürüdü işte blog yapıyorsun bu 3 saniyede falan diye böyle scaffold'de. Evet. Ben hep şey diyorum anlatırken de yaz kampında da benzer şey oldu. Hani scaffold var evet bunlara yarıyor okey güzel ama niye controller ne, router ne, view ne, model ne, database'de nasıl konuşuyor? Bir de konsol evet. Uygulaması bu. Yani konsol uygulaması değil de hani bir server çalıştırıyorsun. Konsolda logunu basıyor. İşte bir işte ORM klasik ve var yazıyorsun. Bu nasıl bir query üretiyor? Bunlara lütfen dikkat edin dedim. Yani şimdi bu lafa çok gülüyorlar. ORM çocukluğu yapmayın dedim.
Çok iyi.
Yani başka yere çekmeyin kafanızı ama bu o oluyor. Hepiniz burada yazılım mühendisisiniz ve yazılım işi yapacaksınız. Olaya bir mühendis bakış açısıyla yaklaşın lütfen. Hep konuştum. Yani o altyapıyı alıyorlar çünkü üniversitelerde. Yani illa yazılım mühendisi olmak ya da matematik mühendisi de olabilir. Mühendis olmak zorunda da değil. Yani vizyonu anlatmaya çalışıyorum sadece. Evet. Ama gene yani ben başka bir şey anlatıyorum sanki. Bir şey, genel olarak herkesi suçlamıyorum tabii. Hızlı yapma. Hani o hız kavramı var ya tırnak içinde. İşte sen 10 senedir sektördesin. Ben 10-11 sene olacak. Yani artık böyle eskiler daha böyle artık anlıyoruz. Evet. Ama yeniler hemen bir an önce bir şeyler yapmak ve bir an önce birilerine bir şeyler kanıtlamak derdindeler. Evet, İşler de böyle ondan sonra karmaşıklaşıyor. Buyur abi devam et. Ben de böyle içimi döküm dedim yere gelmişken.
Evet çok iyi oldu. Bu benim bahsedeceğim bir sürü şeyi de temizlemiş oldu. Haliyle iskeleti çıkarken takip ettiğimiz belli başlı birkaç tane kural var. Ben genellikle bizim ekibin geliştirdiği parçalar yayınlandığı zaman şunu yapıyorum. Diyorum ki son commitlere baktım bu istediğimiz ihtiyacı çözüyor doğru ama bunu yayına göndermeden önce şunun şöyle şöyle düzeltilmesi lazım. Mesela işte ekipte bu anlamda böyle hani işte en fazla bana destek olan ve birlikte çalışmalarda söylediğimi anlayıp değişikliği o tarafa doğru çekebilen arkadaşım Yunus. Yunus'un mesela uzmanlığı yani okulunu okuyup bitirdiği şey hemşirelik. Adam bayağı çok 4 iyi. Yıl boyunca hemşirelik okumuş.
Çok iyiymiş yani. Psikolog, psikiyatrist falan biliyordum da abi Türkçe öğretmeni falan. Hemşirelik çok enteresan geldi.
Ya. Müthiş birisi gerçekten. Yani Yunus'la ben nerede tanıştım? 2017 kış kampında Aksaray'a geldi. Henüz daha hemşirelik öğrencisiydi. Ama oradan hani insanları böyle anlarsınız yani canla başla bunu yapmak için uğraşıyor yani.
Aynen,
arada evet. Bir sürü bir hikaye var onu haricen başka yerlerde anlatırız. Asıl konuya odaklanayım. Bir yıldır da Yunus bizimle beraber çalışıyor yani bizim firmada. Ve kendisi özellikle işte Laravel ve Vue.js taraflarına ilk geldiğinde temel çalışma mantığını anlasa bile bundan bir yıl önce yazdığı kodlarda genellikle şey oluyordu hani tamam sadece ekranı açıp baktığımda tam olarak istediğim şeyi yapıyor. Ama bu kodu böyle bırakırsak 2 ay sonra sen bile bunu düzeltemezsin. Düzenleyemezsin yani. Bunu nereden yapmıştın diye kafayı yersin diye. Bu durumlarda bizim en rahat olduğumuz konu da şu hocam. Projeyi müşteriye teslim ettiysek hemen arkasında başka bir ağır proje bağlama yükümüz olmadığında ki genelde olmuyor. Oturup onları düzenliyoruz. Çünkü aynı şeyi başka bir yerde kullanabilmek adına bir paket olarak ayırdığımız çok oluyor. Yani işte bunu Ruby'nin gems'leri ya da işte PHP'de Composer paketi haline getiriyoruz şeklinde özetliyor.
Yani ilk önce dağınık yapıyorsunuz sonra toparlıyorsunuz kısacası değil mi?
Evet yani aslında ilk çıktığımız aşamada bir şey yetiştirmeye çalışmıyorsak ve mimarisini parça parça oturtuyorsak dağınık da çıkmıyoruz. Bunu da böyle çözeriz diye koyuyoruz. Ama diyelim ki ekipten birisi ya da o esnada birlikte çalıştığımız birisi hani bizim firmanın dahilinde bile değil. Projeyi geliştirdiğimiz firma için dışarıdan dahil olan. Çünkü Git deposunda olduğu için bunlar çok rahat çalışabiliyoruz. 10 kişiyle aynı anda bir projenin üstünde. Bunu gördüğümüzde şunu diyebiliyoruz. Ya tamam bu istediğimiz işi yapıyor ama bunu aslında şöyle bir service provider'a taşımak lazım. Bunu aslında şu şekilde dışarıdan sızdırılabilir hale getirmek lazım. Çünkü bu böyle olduğu zaman her obje yarattığımızda yeni bir bağlantı açılıyor. Çünkü şu anki kullanım senaryosunda hiç 10 tane bağlantı sınırını aşmıyoruz ondan fazla obje yaratılmadığından ama Uyduruyorum. Bundan 2 sene sonra hiç beklemediğimiz yoğunlukta bir işlem yapılırsa sunucuda işlem birden çöker. Çünkü karşı taraftan bağlantı şeydir hani. 11. bağlantıyı açamıyorum sana abi der. Ve biz şunu demiş oluruz. Bize ne kardeşim, biz yazılımı yapıp 3 yıl önce yayına koymuşuz. 3 yıldır çalışıyor, bugün bozuluyorsa siz bir şey yapmışsınızdır demiş oluruz. Halbuki bu yanlış bir söylem olur benim kanaatimce. O yüzden kaliteyi iş çıktıkça dur bakalım burada ne var ve bunu nasıl birazcık daha düzgün yapabilirmişiz gibi yan yana oturup düzenlemelerle götürüyoruz. Yunus örneğini o yüzden verdim. Şu anda yazdığı kodun kalitesi geçtiğimiz yıla göre, başladığı zamana göre %500 falan artmış durumda. Çünkü bunların her seferinde uzun uzun konuştuk ve biz ofiste yan yana oturduk. Bak dedim ki hani bunu şu yüzden silip yerine bunu koyman lazım. Şimdi de ne oluyor? Mesela karantinaya kapandığımızdan beri, pandemi döneminden beri özellikle hani Yunus'un iş kalitesi artık acayip arttığından bu kadar büyük değişikliklere ihtiyaç duyulmadı. Ama benim bazı müdahale ettiğim ufak yerler oldu. Onlarda da şey diyorum, bak bunu değiştirip şöyle bir commit yolladım. Onu bir incele, neyin neden olduğuna bir bak. Sonrasında ben sana detaylı anlatacağım. Kafana takılanı da bana sor. Bunun bu arada stajyerler için de sürdürüyorum şu anda. Ondan da bahsederim belki.
Konuşabiliriz. Yani şu anda da konuşabilirsin. Ya da şey, o işe alım süreci falan, o zamanlarda da başka bir şeylerde de konuşabiliriz. Şimdi buna paralel bir şey merak ettim. Daha doğrusu sormuştum da atladık. Yani kalite biraz testten de geçiyor aslında. Sürdürülebilir bir yazılım olması. Testler de çok önemli. Testler varsa zaten çok rahat bir şeyler ekleyip çıkarabiliyorsun. Bug'ı çözebiliyorsun. Buna dikkat ediyor musun? Sun diyorum. Çünkü sunuz da diyebilirim ama biraz sende galiba. Şey, sopa sende biraz. Sende.
Evet, birazcık daha o taraftan gidiyor. Şu anda son iki projemizin bütün planlamalarının üstünden önce bunların testlerini yazalım diye başladık. Ama geçtiğimiz projelerde test coverage'larımız acayip düşük.
Peki bu, onu bir şey söyleyebilir miyim? Müşteriye şunu diyor musunuz? Ya bak, test yazarsak çok sağlam olacak ve işin gerçekten doğrusu bu. Ama bir ayda sana bunu veririm. Yazmazsak bir haftada alırsın. Bunun pazarlığını yapıyor musun? Ben orada dünyaları hiç bilmediğim için soruyorum da o yüzden.
Şöyle, bu müşteri ilişkileri tarafı o kadar sıkıntılı ki. Ben zaten o yüzden özellikle son zamanlarda az önce bahsettim ya. Son kullanıcı işlerinden ziyade birazcık daha business taraftaki projelerin teknik çözümleri için çözüm ortaklığına döndük dedim ya. Sebebi aslında müşteri tarafından birazcık daha çekilmek istemem. Bunun detaylarına haricen daha detaylı da değinebilirim. Ama genellikle bir iş geldiğinde zaten arka tarafta bir yangın çıkmış oluyor. Maalesef biz insanları dijital dönüşüme ilk 1-2 işte bir şeyleri iyileştirdikten sonra öneride bulunabilir hale gelmiş oluyoruz. Çünkü ilk getirdiklerinde zaten bir yangın çıkmış, çoğunlukla da biz itfaiye olarak oraya gitmiş oluyoruz. Ama şu anda düzenli çalışmaya başladığımız kimi firmaların ihtiyaçlarını da görebilir hale geldikçe onlara şunu götürebiliyoruz. Bakın, bize birazcık zaman verin. Çünkü bunu nasıl yapabiliyoruz ama bu arada? O esnada firma zaten bizden bir şey istemiyorsa o bağlamda, bunu biz onlara öneriyorsak, bize şunun için şu kadar zaman verin ve şunu şöyle yapabilelim diye bir şey götürebiliyoruz. Ama zaten çoktan bizim şunu yapmamız lazım, şu şöyle olması lazım ve bu konuda samimi konuşuyorum. İş yaptığım ve iyi ki birlikte çalışmışız diyen insanların %90'ı belki daha önce aynı işi ya da benzer bir işi başka bir yerle yapmaya çalışıp büyük hayal kırıklığına uğradığından biz rahatlıkla bir şeyi hızlıca çıkartabiliyoruz.
Anladım. Ama çok zor bir iş yapıyorsunuz ya. Böyle atıyorum legacy, çok eski bir kod olabilir. Çok kötü bir altyapıyla kurulmuş olabilir.
Evet,
onu düzeltmek, ayağa kaldırmak ve üstüne bir şey inşa etmek de çok zor olacaktır diye düşünüyorum. Ya da en kötü şey mi diyoruz? Ya silelim en baştan yazalım.
Silelim en baştan yazalım. En son değindiğimiz şey oluyor. Hatta bununla ilgili geçen gün bir e-ticaret sistemi geldi. Henüz yayına bile başlamamışlar. Sistem kendi alan adına bile taşınmış değil. Dediler ki biz bunu yaptık, şu kadar da para verdik ama bir türlü yayına çıkamadık. Acaba hani sizle çalışsak, siz sıfırdan mı yapsanız? Baktım, bir özgür yazılımla atılmış zemini. Bizim tercih ettiğimiz bir e-ticaret aracı değil doğrusu. Hani deneyimimiz düşük olduğu için o tarafta. Magento ile yazılmıştı çünkü.
Magento, biliyorum.
Dedim ki bizden destek isterseniz maliyeti şu olur ama biz size bunu çöpe atın demeyiz. Çünkü neticede ortada bir ürün var. Sizin istediğiniz şeyler odaklanıp çalışılsa bir ay içinde çözülebilecek kimi özelliklerden yakınıyorsunuz. Evet, bizim de Magento deneyimimiz düşük olduğu için size tam olarak bir haftada çözeriz diyemiyorum. Ucuna açık ve daha uzunca bir süre söylüyorum. Çünkü arada biz de öğrenmiş olacağız. Ve şunu söyledim karşıdaki kişiye, dedim ki eğer doğrudan Magento ile çalışan başka bir destek verebilecek birini bulursanız bizden çok daha ucuza ve çok daha hızlı yapabilirler. Çünkü özgür yazılımın olayı budur yani, şeklinde paylaştım kendileriyle. Ama bahsettiğiniz gibi bu kod miras almak gerçekten en büyük sıkıntı. Özellikle hani bizim de şu aralar en son teslim ettiğimiz kimi işlemlerde test coverage mesela şey, API'yi içine gömelim ve API üstünden gelecek yanıtlara göre çalışması lazım diyerek aslında belki uyduruyorum bir tane işte Insomnia ya da işte Postman testleri içinde yazılabilecek HTTP talebi gitti mi geldi mi şeylerin testlerini yazmakla başlıyoruz. Bundan aldığımız yanıtı kendi modellerimize şöyle mapleyeceğiz. Maplenen yanıtların da şu şekilde çıktığından emin olalım diye küçük testleri içeriye yazarken, çünkü bir de integration olayı çok fazla gündemde olduğundan unit test tek başına anlamsız oluyor zaten çoğu projenin içinde. Ve bir noktada ipini kaçırıyoruz. Yani ben şu anda özellikle müşteri bir şey istediğinde o yangını söndürmek için geliştirdiğimiz aracın ya da bakımını yaptığımız aracın hiçbirinde %100 bütün testlerimiz var diyemiyorum. Bu niye bizim için bir takıntı? Hatta bu Laravel İstanbul'un son iki etkinliğinde nasıl test driven development yapabiliriz Laravel ve çevre teknolojileriyle diye etkinlik düzenledik. Sağ olsun bir dostumuz bir süredir Türkiye'de yaşayıp uluslararası anlamda uzaktan çalışan, hatta sanıyorum Facebook'un bir şey temsilcisiydi kendisi. Muhammed yanılmıyorsam ismi, Filistin'den İstanbul'a taşınmış, burada yaşıyor. Kendisini davet edip son iki etkinliğimizde Laravel'le test güdümlü geliştirmeyi nasıl yapabiliriz diye konuştuk. Çünkü şu anda geliştirdiğimiz teknolojilerin çevresinde bir ürün çıkarma niyetindeyiz. Fikir ve planlama aşamasında. Ancak burada takıntılı olduğumuz en başındaki olay şu. Belge, test ve kod. Bunun üstünden devam etmek.
Çok güzel. Zaten çok çok önemli üç bacak. Yani kod kalitesi, best practice'den uygulanması, test yazımı. Tabii test yazımının da ayrı meselesi var. Testi doğru yazmak. Bir de işte doküman, belgelendirme, yani o da çok çok önemli. Ve bambaşka bir konu bence. Zaten şahsım olarak da eksik olduğum konulardan biri. Bütün mühendislerde biraz o konuda acı çekiyoruz. Şimdi bir adım daha öteye taşıyacağım abi. Şeyi merak ediyorum. Siz zaten 3-5 kişi olduğunuz için bu mesai konusu pek tartışılmaz ama bu yazılımcılar üzerindeki mesai baskısı, mesai, yani mesela şey var mı sizde? Sonuçta siz de müşterinizin, yani yanlış tabir olmasın, işçisisiniz. Onun için çalışıyorsunuz.
Evet, tabii.
Çünkü sizi bir parayla çalıştırıyor. Oradaki şeyi nasıl idare ediyorsun sen, bir yönetici olarak yanında çalışan yazılımcıların mesaisini, ya da sen nasıl oraya yaklaşıyorsun bu konuya?
Yani burada bizim herhangi bir şekilde genellikle iş yetiştirme koşturmacamız olmuyor. İşin güzel tarafı ve bizi rahatlatan şeyin bu olduğuna inanıyorum. Yine kişi üstünden örnek vereyim, Yunus'tan az önce bahsettim. Planlama üstünde özellikle en fazla bunu nasıl birlikte çözeriz'i kendisiyle konuşuyorum. Hani dışarıdan birlikte çalıştığımız kişileri saymadan bu ufak ekipten bahsediyorum. Ve kendisine şunu soruyorum. Ben bunun şu kadar zamanda ya da şu kadar günde yapılabileceğini öngörüyorum ama sen ne dersin? Söz gelimi Yunus bana bunun sonucunda diyorsa ki işte hocam biz bunu bence şuradan da şunun desteğini alırsam 2 günde çözebiliriz derse, ben de diyorum ki tamam, o zaman bunu 3 gün olarak varsayıyorum ve müşteriye buna göre süre ve bedel vereceğim ben de diyorum. Çünkü işin teknik olarak parçalara ayrılmasını, bu parçaların ne kadar sürede tamamlanabileceğini ve bu sürede kimden ne destek alırsak bunu daha kısa ya da daha kaliteli yapabileceğimizi konuşuyoruz. Haliyle ben şunu beklemiyorum, yani hani ekipten birilerine döndüğümüz zaman işte yarın akşama bunun mutlaka bitmiş olması lazım, yaşanan bir şey olmuyor. Genellikle konuşuyoruz ve geri dönüp ben şey diyorum, şu kadar zamanda şunu şöyle teslim edebiliriz. Haliyle bu sıkıştırma, zaman üzerinden kavga ettiğimizi hiç anımsamıyorum ekibin içinde. Hem müşteriden dışarıdan sıkıştıran bir şeyler gelebiliyor, çok doğru. Özellikle mesela kriz olduğunda, mesela bir yangın çıkıyor, diyorlar ki, uyduruyorum, İşte bizim web uygulamamızda her şey çalışıyormuş, siparişler düşüyormuş ama bunun işte ana merkez ERP'ye bildirilmesi çalışmıyormuş deniyor. Bu eskiden bizim için çok sorun oluyordu. Çünkü bufferlama, yani ön bellekleme, bir yerde veriyi güvenli bir şekilde saklama sistemleri bulunmuyordu kimi yazılımlarda. Hâlâ bu bahsedilen senaryo yaşanırsa aradaki bütün verilerin kaybolmasına sebep olabiliyordu. Biz de bu krizlerin çıkma olaylarını düşürdük. Mesela şu anda birisi bize şunu dese bile, ya ERP'ye siparişler düşmüyor dediğinde şunu korkmuyoruz. Eyvah, acaba ne zaman düşmeyi bıraktı? Hemen gecenin 3'ünde kendimizi yataktan dışarı atalım ve onun neden çalışmadığını anlayıp hemen de şunu çalıştıralım ama burasını ben bilmiyorum ki, Onur'u aramam lazım. Hani Yunus'u aramam lazım. Bunu hiç yaşamıyoruz. Çünkü artık her uygulamayı dışarıdan bağımsız ve gerektiğinde konuşacak hale getiriyoruz ve şunu diyoruz. Müşteri sipariş kaydedildi diye bir ekran görmüş mü? Görmüş. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Çünkü onun bize kayıtlı olduğunu, sadece bizden dışarıya giderken bir sorun yaşandığını biliyoruz. O kuyrukta takılmış. Tamam, hadi yatalım uyuyalım. Sabah biz kuyruğa bakarız. Gerekirse elle işleriz. Gerekirse tekrar tetikleriz. Sorunun neden olduğunu da artık loglara kaydediyoruz. Kimi kritik işlemlerle ilgili mesela Telegram botlarımız var. Bu işleri birlikte yaptığımız firmalarla kurduğumuz Telegram gruplarına o botları dahil ediyoruz. Yani müşterinin kendisinin de olduğu bir gruba bizim yazılımın patladığına ilişkin bir mesaj gönderiyor bot. Yani bir şey patlamış olduğunda bunu müşteriden gizleme şansımız da yok. Çünkü bir şeyleri saklayarak arka tarafta düzeltelim de aman efendim çaktırmayalıma geldiğimiz zaman bu ileride daha da sarpa sarıyor. Gördüğümüz şey bu.
Aynen,
genelde.
Çok haklısın. Peki artık böyle biraz daha toparlayarak gitmek istiyorum. Sence kaç dakika oldu? Bir saate yaklaştık, 50 dakikamız
50
olmuş.
50 dakika olmuş.
Evet, doğru, sen de görüyorsun. Şey, şimdi zaten ben seni tanıyorum, yaptıklarını biliyorum. Hani tanışıyoruz da. Seni biliyorum ama mesela diğer açıdan böylesi işte... Yani her zaman bir ürün üzerinde çalışmak değil de kullanıcıyla çalışmak biraz daha problem olur, müşteriyle çalışmak. Hani talepleri farklıdır, böyle ilginç şeyler isterler. Yanında çalışan developerların motivasyonunu nasıl, geliştiricilerin motivasyonunu nasıl yüksek tutuyorsunuz? Neler onlara, yani vaat ediyorsunuz demeyelim de neler yapıyorsunuz yani onlarla beraber?
Şimdi benim bununla ilgili geçmişte yaşadığım çok büyük sıkıntılar oldu. Ben 2016'da ekibi olmayacak kadar genişlettim. Ve
nedir o olmayacak yani kadar?
Benim o esnada ilgilendiğim işlerle ilgili olmayacak kadar. 20'ye yakın kişiyle ortak çalışıyorduk. Çünkü o esnada belli bir iş alanındaki ihtiyaçlardan bize sürekli talep geliyordu. Yani bu bir anda talep acayip artmıştı ve bunu arz edebilmek için ekibi olabildiğince genişletebilmek için. Bak şunu biliyorsan şunu da şöyle yapabilirsen birlikte çalışabiliriz hadi. Çünkü onun gelmesi lazım ki bunu satabileyim birisine diye. Açıkçası yanlış hareket ettiğimi görüyorum. Çünkü günün sonunda hem kendime zarar verdim hem bu şekilde apar topar şunu yapabiliyorsan bir şekilde çözeriz diye işe almış olduğum kişilere zarar verdim. Bunun gibi tecrübelerim var, deneyimlerim var. Tabii ki kimseyle kavgalı gürültü ayrılmadık bu arada. Ama ne oldu? Birden parlayan bir talebi karşılayabilmek adına ekibi büyüttük. Ama insanların ihtiyacını az önce bahsettiğim şekildeki bir iş modeliyle çözüyorsanız, yani hoş geldin o ihtiyacını şöyle çözebilirsin, bu zaten özgür yazılımla çalıştığından, al bunu kendi sunucuna kur. Kendi sunucunda bu böyle çalışıldıktan sonra bir geliştirmeye ya da bakıma ihtiyaç duyduğunda bize gel dediğimizde, İlk talebi atıyorum 50 kişi yolluyorsa sonrasından bakım ve güncelleme vesaire, hani şöyle bir geliştirme ihtiyacı kalan firma 20 olabiliyor. Böyle olunca ben en baştaki 50 tanesini karşılamak için ekip arkadaşı edindiğim zaman diğerlerine yeni işler bulmam gerekiyor ve ben kendimi şöyle bir noktada bulmuştum. Hani diğerlerini motive etmekten ziyade firmanın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına teknik planlama ve işte bu yazılım mimarlığından ziyade satışçılık yapar gibi, normalde gelip bana şöyle bir iş yapsak olur mu denecek işleri yok abi, biz öyle işlere girişmeyelim diyeceğimiz işlere satış yapmaya başlamıştım. Bu, çünkü bundan önce hep şey diyordum. Ben çalışanken şunu şöyle istemiyordum. Bilmem neyken bunu böyle istemiyordum. O yüzden şunu asla yapmam diyordum kendimce. Ama bunu yaptığımda da şunu deneyimlemiş oldum. Bütün kontrol bendeyken bile aslında hiç yapmak istemediğim bir işi yapmak durumunda kalmıştım. Hani firmayı ben kurdum. Her şeyi ben idare etmeye çalışıyorum. Müşteri seçiciliğim olduğunu sanıyordum. Çünkü herkes bizden talepte bulunuyor ya. Ama firma öyle bir hale geldi ki onu yaşatabilmek için, ekip arkadaşlarının ödemelerini yapabilmek için iş gerekiyor. O işi yapabilmek için de aslında hani şöyle bir proje var dendiğinde hiç yapmak istemediğim işlere yönelmiş oldum. Burada bir şeyin farkındalığına vardım. Bir saniye dedim. Gerçekten insanlara bir itki oluşturmamız gerekiyor. Bu da kendi başımıza yaptığımız işlerin haricinde yandan ilgilendiğimiz meseleler oluyor. Bizim sanıyorum güncel tutan ve ekiple beraber en rahat ettiğimiz şey, oluşan bütün ekip, biz bir eleman arıyoruz, biz bir işçi arıyoruz, başvurunuzu yapın ve sizle bir görüşelim bakalım şeklinde olmadı. Zaten çok küçüğüz dedim ya.
Evet, topluluktan geliyor yani tamamen.
Tamamı zaten. Topluluktan. Hep topluluklar ve etkinliklerden bir araya gelmiş arkadaşlarız şeklinde oldu.
Çok iyi oluyor. Evet, çok özür dilerim. Devam eder misin?
Bunun eksileri de oluyor tabii. Bu da artık hani beni şu projeye yapmak için bir tane de şöyle bir geliştiriciye ihtiyacımız var, hadi hemen bir ilan çıkalım diyemiyorum mesela. Bu da benim eksi bir yönüm olarak sabit kaldı. Hani ne yapıyoruz? Ayağımızı yorgana göre uzatmaca olayına geldik. Bu yüzden hani bunu danışmanlık şeklinde yürütüyorken, insanlarla uğraşma tarafında danışmanlık şeklinde yürütüyorken, çekirdek ekibin bu kadar olması, hani işte az önce bahsettiğim gibi sunucu için danışmanlık aldığımız, DevOps tarafından yine dirsek temasında olduğumuz arkadaşlarımızla bir proje ekibi olarak şekillendiğimizde en fazla 8 kişi falan oluyoruz çünkü. Kendi ticari ünvanımızın dışına çıkmadan. Böyle küçük bir ekipte kaldığımız zaman birazcık daha hani azıcık aşım, ağrısız başım, onu da şöyle idare edebiliyoruz ama bu devasa firmanın ihtiyaç duyduğu şeyi çözebilmek için şöyle bir danışmanlık verelim, iş yükünü onlara bırakalım. Hani biz bunun planlamasını yapalım, çalışacakları tarafı kendileri seçsinler gibi oluyor. Asıl soruya geleyim, ekibi nasıl motive tutuyoruz? Zaten az önce bahsettiğim gibi topluluk tarafında oluyor. Az önce... Geçen hafta Özgür Konu gerçekleştirdik biliyorsunuz. Özgür Yazılım Derneği ile. Ve Özgür Konu'na çıktığımız zaman ÖYD'nin bağış sayfasının tamamlanmış olmasını istiyorduk. Bu mesela bizim ekipte ticari anlamda da bir arada çalıştığımız arkadaşlar için birden bir yan proje haline geliyor. Side project dediğimiz. Çünkü hiçbirimize yarayacak bir şey değil baktığımızda kağıt üstünde. Çünkü hiçbirimize para kazandıran bir şey değil. Ama orada bir şeyle uğraşıyorken bir şeyler öğrenmiş oluyoruz ve o esnada bizim ekipten arkadaşlar ÖYD'nin bağış sisteminin geliştirilip özgür olarak ortaya konabilmesi için ki özgür yazılım olarak bir şey ortaya koyacağınız zaman aman bunu şöyle bırakayım da geçelim dediğiniz nokta sayısı o kadar azalıyor ki. Biz bunu şeye benzetiyoruz yani bir şeyi Twitter'da yazarak konuşuyorsanız yazar geçersiniz çünkü kayıt altında değildir. Ama onu bloğunuza yazacağınızda birebir aynı cümleleri 50 defa evirip çevirirsiniz ya. Bir kodu ortaya koymak da bunu gerektiriyor. Biz de özgür yazılım çevresinden bir araya gelmiş insanlar olduğumuzdan bu tip projelerde bir araya geliyoruz. Onun haricinde zaten ben her yaz, tabii bu yaz pandemiden ötürü planlanamadı. Özgür Yazılım Yaz Kampı. Yine sömestrda, sömestr tatilinde Özgür Yazılım Kış Kampı'nda. Ve bunun haricinde birçok işte arkadaşlar sağ olsun Özgür Yazılım etkinliklerine, teknoloji etkinliklerine davet ettiklerinden. Biz olabildiğince ekiple beraber gidiyoruz bu araya, buralara.
Anladım. Zaten hani kültürü, yani sen kendi bir kültürün var. O kültürden alıyorsun. Böylelikle hani teknik şeyler öğretilir abi. Her zaman çok iyidir ama kültür meselesi çok uzun vadeli bir mesele. Zaten hani LinkedIn'e ilan verdin, biri geldi, görüştün, aldın, kültür uymadı. Pat kaybettin, hem para kaybettin, hem zaman kaybettin. Hem de moral kaybettin. Bu şekilde bence daha doğru oluyor. En azından küçük ölçekte. Büyüyünce tabii biraz daha zor. Şimdi sen zaten Özgür Yazılım'dan, özür dilerim, Özgür kafam durdu. Bu yaz kampından falan da konuşmak istiyorum birazdır Türkiye ile beraber ama şey de var. Uzaktan çalışmaya çok sıcak bakmadığını anlıyorum öncesinde.
Bunun aslında çok şikayet etmiyorum.
Şey sormak istiyorum yani tamam okey öyle alalım. Çünkü şey diyordun yanımda oturuyor çalışıyor falan filan diyordun ya. Yani sıcak şikayet etmiyorum ama herhalde çok sıcak bakmıyorsun anladığım kadarıyla biraz.
Uzaktan çalışmaya sıcak bakıyorum. Uzaktan çalışabilir hale geleceğimiz sürecin yan yana geçirilmesi gerektiğine inanıyordum şimdiye kadar.
Okey, peki şeyde ne yaptınız? Pandemi pat diye oldu ve o süreçte neler oldu?
Zaten İstanbul'dan arkadaşların öncelikle memleketlere, ailelerin yanına gitmesine dönük bir koşturmaca başladı. Çünkü çoğu hani işle beraber sonradan buraya taşınmış durumdaydı. Aslında biz pandemiden ötürü uzaktan çalışmayla ilgili hiç sorun yaşamadık. Ben pandeminin işte bir eve kapanmanın işte birinci ayı tamamlanmak üzereyken şeyi fark ettim. Aa Mustafa! Mustafa bizim ekibe en son katılmış stajyer arkadaştı. Yine kendisi de yazılım alanından değil. İTÜ'de inşaat mühendisliği öğrencisi kendisi. Çünkü biz genelde hani staj yapmak istiyorum, yazılım stajı arıyorum gibi arkadaşlarla daha önce çalışmayı denedik. Bana göre olmadığını fark ettim ben. İletişim kurmak ve bir şeyleri açıklamak konusunda birazcık daha sorun yaşadığımı fark ettim. Bu benim sorunum olabilir. O yüzden benim tercihim. Genellikle bir şeyleri zaten yapmış, uğraşmış. Ve şunu şöyle yaptım, bir sonraki aşamada ne yapabilirim diye sormaya gelen arkadaşlara hani istiyorsan bizle beraber gelip gidip burada bir şeyler öğrenmeye dönük bizle vakit geçirebilirsin diyoruz. Ve genelde de zaten birlikte çalışır hale geliyoruz. Mustafa da öyle bir arkadaşımızdı. Şimdi az önceki örnekle doğrudan örtüştüğü için, az önceki soruyla doğrudan örtüştüğü için bunu vereceğim. Şimdi diğer konularda biz diğer bütün arkadaşlarla bir şekilde yan yana çalışıp bazı şeylerin olması durumunda nasıl yanıt vereceğimizi ya da nasıl düzelteceğimizi yan yana çalışıyorken çözmüştük. Hani işte A kişisi bir şey yapmış ya onu şöyle değil de böyle yapmak lazım diye telefonu açıyorum. Ekrana bakarken telefon üstünden konuşarak bunu çözebiliyorum ama en son ofise gelip gitmeye başlamış Mustafa'yı tamamen unutmuştuk. Onu da şöyle çözmeye çalışıyorum şu anda. Hani mutlaka yan yana olalım, ona şunu anlatabileyim ki sonucunda şunu yapalım olayları kırıldı ya. Mustafa ile sanıyorum 3,5 saat süren bir telefon konuşması yaptım. Standart da ofiste olsaydık terasta turlayıp sürekli çay falan içerek yine sohbet edeceğimiz bir süredir bu. 3,5 saat kadar süren bir konuşma yaptım. Küçük bir ödev verdim. Lütfen bunu yaptıktan sonra bir hafta içinde bana haber ver, tekrar bir konuşma yapacağız dedim. Yani olabildiğince iletişim araçlarını yan yanayken yaptığımız şeyleri kullanmaya dönük itiyorum. Bir de tabii ki şunu fark ettik. Az önce bahsettim ya, eğer Hani bir firma var, onlarla çalışıp bunu sağlaması gereken bir firma var. Onlarla da biz dahil oluyoruz. Üçümüz birlikte şu projeyi şöyle çözmeye çalışıyoruz dedim ya. Bu durumlarda da eskiden ne oluyordu? Ben işte buradan kalkıyordum. B firmasının insanlarıyla bir araya geliyordum. Belki hep beraber toplanıp A firmasına gidiyorduk, oturuyorduk. Zaten şeyi bilirsiniz, herkes bahseder. Oturduk, hadi bakalım toplantıya girelimden ziyade çay ister misiniz, çorba ister misiniz, yemek yiyecektik falan. O kararların alınması için fiziksel dünyada bir araya gelip bu işi yapmak adına belki bütün günü yiyorduk. 5 saat, 6 saat, 7 saat, yolu ekleyin 10 saat belki. Buradan kalkıp Bursa'ya gittiğimizi biliyorum çünkü. Şimdi şey oluyor mesela, bir tanesinde şunu yaşadık. Firma, iki firma konuşurken bizi de davet ettiler. Zoom'un bir toplantı, hani Zoom üstünden yapılıyor. Biz Zoom'u tercih etmiyoruz genelde ama. Gözlemci olarak biz de Zoom'a katıldık ve toplantının başlangıcında şu konuşuldu. Evet, bugün toplantımızı Zoom'dan yapıyoruz. Zoom toplu görüşmeleri bedava pakette 40 dakikayla sınırlandırmış. O yüzden 40 dakikada bitirebilirsek müthiş olur,
evet,
dediler.
Çok oluyor.
Ve 40 dakikada bitirelim. Bitti.
Çok iyi. Yani... Bitiyor, evet. Ya paralı bile o kullansan bir süre sonra çok yorucu oluyor abi, ben çok hissediyorum. Bir saat hiç şey değil. Yani öbür odada uzuyorsun. Hı-hı. Bu online ortamda öyle şey yapamıyorsun.
Evet.
Yani hemen bitirmek, evet, istiyorsun. O yüzden daha güzel
oluyor.
Bu
yüzden evet, uzaktan olayına biz çok sıcak bakıyorum ben şu anda. Hani yan yananın kimi hala daha etkin olduğunu düşündüğüm şeyleri yitirsek de işte... Bunu da Mustafa'ya hani bunu kanıtlamak da Mustafa'ya düşüyor şu anda. Evet, ben aynı şeyi aldım ve bakın yaptım şeklinde.
Evet. Mustafa buradan o zaman mesajı alır herhalde.
Dinlerse. Evet, omuzlarındaki yük büyük.
Şimdi şeye zıplayacağım. Kusura bakma, biraz kesiyorum seni. Çünkü sen yok seviyorsun hocam konuşmayı, biliyorum. Ama maalesef, çok evet, uzun olunca da dinlenme şeyleri de düşüyor. Yani hani biraz şey, dengede tutmak lazım. Evet. Çünkü konuşmak istediğim bir konu daha var. Çok değerli buluyorum bu konuyu. Ben de içerisinde zaman zaman bulunuyorum. Yaz kampı, Özgür Yazılım Yaz Kampı. Şimdi bu sene olmadı. Çok değerli bir girişim. Oradan evet, çıkan arkadaşlarla şu an çalışıyorum. Çalışmaya devam edeceğim muhtemelen. Evet. Bir de bir yerden Ralev İstanbul var. Yani hani şey sormuyorum direkt, hani açık kaynak kodlara destek oluyor musun bilmem ne demiyorum. Zaten evet, bir saattir Özgür Yazılım, Özgür Yazılım diye bas bas bağırıyorsun. Artık oraya girmiyorum. Ama şey, burada neler oluyor? Yani hani siz mesela, sen bireysel olarak çalışıyorsun, şirket olarak destek veriyor musunuz? Oradan arkadaşları işe alıyorsun. Okey. Eğitmen olarak yollama gibi planların var mı? Bir de Özgür Yazılım kampı abi, geleceği ne olacak?
Şöyle, şimdi Özgür Yazılım Yaz Kampı benim zaten topluluklarla hani böyle kemiğe kaynama şeklinde bir araya gelmeme vesile olan şey. Bundan önceki kimi etkinliklere ben gözlemci ya da biletini alıp giden bir kimse olarak katılıyorken, sağ olsun Özgür Yazılım Yaz Kampı Linux Kullanıcıları Derneği'nin bu şekilde faaliyetleri, işte Özgür Web Günleri, Özgür Yazılım Günleri, eski adı Linux Yaz Kampı'ydı. Sonradan daha doğru ve kapsayıcı bir hale gelmesi adına Özgür Yazılım Yaz Kampı şeklinde Linux Kullanıcıları Derneği'nin düzenlediği bu etkinliklerde aslında topluluğun birazcık daha ortaya bir şeyler koyabilen tarafına geçebileceğimi fark ettim. Her şeyden önce buralar insana şunu fark ettiriyor. Ya bir saniye, ben bir şeyin sadece kullanıcısı ya da işte bir belge ekranında ya da işte bir Stack Overflow yanıtında ya da işte bir YouTube videosunda gördüğüm haliyle kopyalayıcısı olmak yerine orada neler döndüğünü anlayıp ortaya bir şeyler koyabilir ya da insanların bunu anlamasına yardımcı olmak adına anlatabilir bir insan olabilirim ve bunu yapmak çok kolay dedirtiyor insana. Ben 2015'te yanlışlıkla eğitmen oldum aslında. Linux
yanlışlıkla.
Evet evet. Ömer Şıtak var sağ olsun arkadaşım. Onunla tanışma hikayemiz çok daha uzun, hiç girişmiyorum. Çok sevdiğim bir dostum.
Bu yazda bir ders değiştiniz diye hatırlıyorum ben. Sanki yanlış hatırlıyor olabilirim.
Bu yaz... Ömer zaten bir yıl önce falan yaz kamplarına, yani eğitim kamplarına katılmamaya karar verdi hocam. Ama ondan önceki senelerde hep yan yana, dirsek dirseğe ya da işte şubeler yan yana şeklinde devam ediyorduk. Ömer dedi ki ben burada eğitim vereceğim, 2 günlük bir boşluk var. Hani 2 günlüğüne gelip PHP'nin şu konularından bahseder misin dedi. Ben de daha önce kendi çalıştığım şirketlerde eğitim vermişim, kimi başka firmalarda eğitim vermişim ama hiç gidip bir yaz kampında işte 30 kişilik hiç tanımadığım insanlara, belki bazılarının hiç altyapısı yok yani ben öğrenmek istiyorum diye gelmiş. Çünkü firmalarda verdiğim eğitimde adam en azından hani Eco Hello World yazmış gibi bir durum vardı. Biraz böyle hani şey, damdan düşer gibi gittim oraya. 2 gün diye başladığım şeyde ben bütün 15 günü tamamladım. Bütün yaz kampı oradaydım. Çok keyifli bir başlangıç oldu benim için. Ve samimi olmak gerekirse Özgür Yazılım'ın felsefesine dair o kadar eksiğim ve yanlış bildiğim şey vardı ki ilk gittiğim zaman. Yani Bugün mesela birisi benim 2015'te eğitmen olarak girdiğim yaz kampında benim o halimi, ben birazcık o zaman düşündüklerimi sesli söylüyor olsaydım yüksek ihtimalle çok fazla tokat yerdim. Ama sadece çevrede o kadar fazla değerli insan var ki. Mesela yemek molası oluyor. Yemek sırasına giriyorsunuz. 3 kişinin kendi arasında yaptığı muhabbetten kafanızda 10 tane anahtar kelime beliriyor. Bunları not almalıyım ve gidip hemen Firefox'a yazmalıyım. Hani arama motoruna yazmalıyım, bana bir yanıt versin diye. Bir ortam büyüyor. Neyse, yine girişi çok uzun tuttum ama özgür yazılım kamplarına ben böyle gidip gelmeye başladım ve toplulukla beraber bir şeyler yapılabildiğini o zaman fark ettim. Zaten sağ olsun Mustafa Akgül'ün öncülük ettiği etkinliklerdi bunlar. Ve acayip değerli olduğuna inanıyorum. Ben özgür yazılım kamplarında bambaşka disiplinden insanların özgür yazılım sayesinde yazılımın içine nasıl girebildiklerini. Bu arada mesela az önce neden bahsettik? İşte hemşire bir arkadaşımız şu anda bizim ekipte yazılımcı dedik. İşte İnşaat mühendisi bir arkadaşımız bizim ekiple beraber bir şeyleri öğrenmeye çalışıyor dedik vesaire. Şu da çok önemli bir şey. Farklı disiplinden insanların, farklı alanlardan insanların gelip bunu öğrenip yazılımcı olmasına gerek yok ki. Kendi alanlarında da bir şeyler yapabilmek adına özgür yazılımı öğrenmeleri çok büyük fayda sağlıyor. Diğer taraftan Laravel İstanbul'dan çok kısa bahsedeyim yazılım kamplarının hemen ardından. Laravel'in bir kullanıcısıyım ben. Tabii ki köküne geliştirme yapmadım hiç. Mesela Ömer bu anlamda kimi girişimleri vardır. Laravel'in köküne bir şeyler yollamak adına geliştirmeler yapıp pull request olarak yollamıştır. Dedim ki ya aslında bu Laravel hakkında da bir araya gelip insanlarla konuşabilsek ne güzel olur. Keşke birisi böyle bir topluluk kursaydı dedim ve dınk diye aklımda bir şey belirdi. Bir saniye dedim ya, hani benim çok sevdiğim topluluklar için de yüksek ihtimalle birileri bunları diyordu. Ve çıkıp kurdular. Laravel İstanbul için de bunu yaptık. Ömer'e söyledim hemen. Dedim bu hani bu tip şeyler tek başına olmuyor doğrusu. Hani ekip arkadaşlarının olması da insana bir itki yaratıyor. Toplulukla beraber hani arkadaşıma da bunu borçluyum aslında diyerek de bir itki yaratıyor. Topluluk da bu anlamda önemli. O yüzden Laravel İstanbul'u da o şekilde başlattık. Sanıyorum o da ikinci yılında anımsamamakla birlikte. Bunun haricinde ÖYD var. Açıkçası ÖYD Özgür Yazılım Derneği zaten benim Linux Kullanıcıları Derneği'nin düzenlediği özgür yazılım kamplarından tanıştığım diğer eğitmen ya da katılımcı arkadaşlarımla hayata geçmiş bir şey. Bir başka dernek. Ve zaten görürsünüz etkinliklerde ve duyurularda genellikle ortak projeler ortak şekilde paylaşılır. İşte internet özgürlüğüne ilişkin yanılmıyorsam bir bildirinin altında ortak imza atılmış durumdaydı. İşin güzel tarafı şu. Şimdi biz Laravel İstanbul'u kurarken PHP İstanbul yok muydu? Vardı. Harici olarak başka bir alana odaklanmış olduk. Ve o topluluğun üyeleri de onun çevresinde toplanıyor. ÖYD'de de şu anda kimi İşte çevrim içi etkinlikler düzenleniyor. Kimi belgeler yaratılıyor. İşte en son Zarola üzerine bir yayın çıkarıldı mesela. Zarola'yı duydunuz mu hocam hiç?
Yok.
Zar atarak güvenli parola oluşturmaya dair bir yöntem. DiceWare'in. Türkçeleştirilmesi. Ekipten yanılmıyorsam Alper bulmuştu ismini sanıyorum ama yanlış ifade etmiş olmak da istemem. Hani parolayı zar atarak oluşturmak Zarola şeklinde bir çıktı oluştu. Bu insanı umut beslemesini sürdürmeye yarıyor bence özellikle bu tip şeylerin içinde olmak. Bir STK'nın ya da toplulukların parçası olmak, orada insanlarla bir arada bir şeyler yapmaya çalışıyor olmak ve günün sonunda bunun kullanıldığını görmek. Bunu şöyle toparlayayım. Dün bir telefon aldım. Benim bu teknoloji tarafıyla hiç ilgisi olmayan, yani bizim anlamımızda ilgisi olmayan, halbuki kendisi Apple'da çalışıyor. Zorlu Apple'da bir teknik uzman kendisi. Bir arkadaşım aradı beni dün. Ya dedi, sana dedi bir şey diyeceğim kanka. İşte sen hani bize VPN kurulumuyla ilgili bir şey yapmıştın da özgür yazılım şeyiyle paylaşmıştın ya. Dedi evet dedim. Bir tane arkadaşım geçen gün VPN falan deyince ondan bahsettim. O da gidip başka bir yerden VPN satın almak, VPN aboneliği satın almak yerine senin yaptığın anlatımı kullanarak müşterisinin VPN'lerini öyle kurmuş. Bak anlattığınız şeyler böyle böyle işe yarıyor. Ben bile çok şaşırdım. Sana haber vereyim dedi. Şimdi bu çevrede yani yazılımla, özgür yazılımla, bir şekilde geliştiricilikle ilgilenen kişilerin zaten bir şekilde hayatına dokunduğumuzu anlıyoruz. Sağ olsunlar. Bize geri bildirimlerle bunu hissettiriyorlar. Ama düşünsenize bununla hiç ilgisi olmayan, özgür yazılım tarafıyla bir bağlantısı bulunmayan, hani bizim etkinliklerden hiçbirinde görmeyeceğimiz bir insan. Ha şöyle bir şey yapmamız lazım diyor. Kulağına bir şey çalınıyor. Onu bir arkadaşıyla paylaşıyor. O arkadaşı diyor ki ya bak ÖYD'nin yazdığı şöyle, videosunu çektiği şöyle bir şey vardı. Buna bir bak istersen diyor. Ve arkadaş gidip başka bir yerden bunu bir şirketten satın almak yerine kendisine DigitalOcean'dan bir VPS kiralayıp VPN sunucusu kuruyor. Yani kendisine belki şey deseniz, bir tane web sitesi açacağız, bize bir web sunucusu açar mısınız deseniz bir, yok ya hiç girişmeyelim, ona en iyisi şu firmadan kiralayalım diyecekken, oradaki rehberi takip ederek yarım saat içinde VPN sunucusu kuruyor ve diyor ki artık kendine, tamam ya ben artık bunları kullanabilirim, bunun içinde bulunabilirim. Bir tweet yazmıştım, taslaklarımda duruyor, henüz yollamadım, buradan söylemiş olayım. Şimdi hep şey muhabbeti vardır ya, birisi ya aslında şöyle bir şey olsa der, hemen arkadan da işte birisi şey, there is an app for that, hani onun için bir uygulama var, hemen App Store'u aç şunu kur derler ya. Ben de bunun there is a free software for that demenin hazzını yaşıyorum bu aralar. Hani aslında şunu yapsak, birisi bana gelip şey diyeyim size, ya işte ben bilgisayarda yazı yazacağım ama Word'ün işte süresi dolmuş, bunun Cray'i var mı diye arıyor beni. Diyorum ki LibreOffice var diyorum, Word'den hemen kurtul.
Ben geçen kuzenime dedim. O Excel'i işte Microsoft Office'in nasıl indiririz dedi. Ya ben şeye genelde hani Drive kullanabilirsin dedim. Hani online, offline değil her ortamda için. Hiç olmadı. LibreOffice'de kullanabilirsin dedim. Ne yaptı bilmiyorum. Sonradan takip etmedim yani. Ben kendim de zaten Mac'te Libre kullanıyorum kullanırsam. Evet, yani var. Evet. Ama genelde online işte şeyden ortamda hep yazdığımız ettiğimiz için daha değerli buluyorum onu. Ya burada şeye hemen değinmek istiyorum çok hızlıca. Yani toplulukları oluşturmak, onları dönüşleri almak, işte bu Özgür Yazılım Derneği, Radar İstanbul, Ruby Türkiye, PHP İstanbul ve niceleri çok değerli buluyorum. Ama burada bir sistemi dile getiriyorum. Birbirimize destek olmuyoruz gibi geliyor bana. Sadece burada sen de bir topluluk kurucususun, ben de bir topluluk kurucusuyum. Bunu sadece söylüyorum. Yani birbirimize destek olmuyoruz. Burada bir niyeyse böyle bir derdimiz var. Evet. Olmalı mı onu da bilmiyorum ama bence birbirimize daha çok destek olursak hepimiz aynı dertteyiz. Derdimiz aynı ama... Niyeyse böyle farklı şey yapıyoruz ve bazılarımızda nedense birbiriyle kavga ediyor. Benim hiç hoşuma gitmiyor.
Evet, o kavga olayı var. Hocam maalesef şöyle alt kültür sayabileceğimiz bir taraftan ya da sektöre yeni girişmiş insanlar için bahsedeyim. Mesela bana sürekli haftada 5 defa şey gelir. İşte Instagram'da bir komikli yazılım sayfası açmış birisi. Orada şey hani PHP öldü minvalindeki bir söylemi bir işte karikatüre yedirmişler falan. Anladım. İşte en son yollanan da şeydi, birazcık da güldüm doğrusu. Bir tane bebek kundakta P diyor. Yandan işte annesi diyor ki hadi Python de, Python diyeceksin değil mi diyor. Sonra bebek PHP dedi diye yetimhanenin önüne bırakıyorlar, gidiyorlar çocuğun.
Çok iyi.
Hani buna güldüm. Buna biz gülebiliyoruz. Ya da birisi mesela Laravel'in Ruby'den, işte Ruby on Rails'ten kopya çekilerek yapıldığını biliyoruz ki özgür yazılımın olayı budur zaten.
Esinlenme, yani direkt Active Record Entity Framework'ı esinlemiş ya. Evet. Yani hani diyorlar da direkt, yani çok evet, kötü bir şey bunda... değil ki bu zaten.
Evet, özgür yazılım zaten böyledir. Burada müthiş bir şey geliştirilmiş ama PHP'nin de kullanıcıları ve bir topluluğu var. Biz bunu alarak bu yetenekleri bunun üstünde de çalıştırabilmek istiyoruz diyorlar. Yapıyorlar, çok da güzel oluyor. Çoğu kişinin de acayip işine yarıyor. Şimdi biz bunlardan bahsederken bunun farkındayız. Mesela ben şunu diyebiliyorum. Benim hayalimde sadece kendi ekibimizi, bu ekibi kendimiz yetiştirerek geliştireceğimiz bir ürün olduğunda ben bunu Ruby on Rails'le geliştirmek istiyorum diyorum. Bunu diyebiliyorum ve bunda bir beis görmüyorum. Hani ama bunu dediğimde birisi gelip bana şey diyor. Ya kardeşim ama sen de gitmişsin hala PHP yazıyorsun. Gelmişsin Rails övüyorsun. E tamam işte ya... Ben hiçbir şeyle çelişmiyorum ki. Sen öyle olduğunu sanıyorsun. Ya da ne oluyor? İşte sektöre yeni giren bir arkadaş okulu seçmiş. Bu komikli sayfalara ben de yazılımın birazcık içinde bulunayım ki dilini anlayayım diye girmiş. Sürekli olarak bir PHP kötülemesi var. Ya da işte Python 2.7 mi kullanıyorsunuz? Gerizekalısınız gibi bir akım başlamış. Şu anda da onu gördüm. Niye hala 2.7'den 3'e geçmedin diye. Birbirine küfrediyor insanlar. Çünkü birisi şey diyor. Arkadaşlar öyle demeyin. Bizim kimi projelerimiz hala 2.7'de çalışıyor. Sunucunuzun şuna dikkat ederseniz evet. Güncellemeyi alamazsınız ama çalışır halini yürütmek buna sıfırdan girişmekten ya da güncellemeye çalışmaktan çok daha verimli oluyor yazmış birisi. Öbürü altına girmiş çünkü işte bilmem ne diye küfür etmeye başlamış. Şimdi söylemleri direkt tekrar etmeyeyim tabii. Bu birazcık belki topluluğun içinde bulunan insanların, yani mesela ben sizinle ortak bir şey yapmayı çok isterim. Sizin Rails'ten bahsettiğiniz ve bizim onu oradan nasıl aldığımız ve Laravel'in başka neler kattığını falan konuşacağımız bir şey yapmayı çok isterim.
Okey, bunu ayrıca konuşabiliriz. Çok da mutlu olurum ve bir takım işler yapmak için de şu an çok uygun bir ortam olduğunu ben evet. söyleyebilirim. Yani bu işlerin online ortamda da yapılabildiğini gördük. İnsanların da vakitleri var. Çok güzel oluyor. Evet Uğur, şimdi her şeyi konuştuk. Ben hani geliştirici işe alma süreçlerini konuşmak istemiyorum tekrar çünkü zaten aralarda söyledik. Evet, sadece şey soracağım. Bugünlerde yani bu kayıt ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama bir böyle arayışınız var mı? Varsa sana nasıl ulaşırlar ya da yok deyip geçebilirsin.
Yok hocam.
Yok mu? Okey, süper, anladım. Peki senin eklemek istediğin bir şey var mı? Çok fazla şey konuştum
evet,
gerçi de.
Evet, yine çok uzattıysam kusura bakma.
Yok, yok, ne demek abi, hiç problem değil. Eklemek istediğin bir şey varsa da tabii ki söyleyebilirsin.
Çok kısa, her ana konu kimi diğer bağlamlarla ele alınması gerektiğini düşündüğümden onunla ilgili de şöyle bir şey var diye çoğunu birbirine bağlayarak anlattım. Davet ettiğiniz için ve dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim tekrar.
Biz de çok teşekkür ederim gelip bizimle tecrübelerini ve bilgileri paylaştığın için. Bizden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.